Ayrım 20. Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 237. Hal masanın üstüne yayılmış haritayı incelerken, burada işareti değil ama ben bu adı daha önce duyduğuma yemin edebilirim diye söylendi. Fleur de la Mar, denizin çiçeği. Bu ada, bakarsak Gray'in de söylediği gibi eski Portekiz sömürgelerinden biri olduğu kesin. Hal daha önce subaylarını sorgulamış ve onları mürettebata da aynı şeyi sormaya yollamıştı. Ama hiçbiri bu yeri bilmiyordu. Haritanın yanında siyah dana derisiyle ciltlenmiş ağır 8 kitap duruyordu. Bu kitaplar Hal'in en değerli eşyaları arasındaydı. Kümedeki kitaplardan birini seçti. Kuruluktan çatırdayan sayfaları açtı ve sayfaların her iki yanını kaplayan güzel el yazısına ve siyah mürekkeple yazılmış çizimlere kısaca baktı. Bu el yazısı ona hayatının bir parçası olacak kadar yakındı. Babası Sir Francis Courtney'in el yazısıydı. Bu seyir defterleri Hal'e babasından kalan mirasın bir parçasıydı. 8 cilt babasının okyanuslarda 30 yıl süreyle yaptığı yolculuklar ve gezilerin tümünü kapsıyordu. Bütün bir ömrün bilgi ve deneyim birikimi olan bu ciltler Hal'in gözünde altından daha değerliydi. Şimdi huşuyla sayfaları çeviriyor, uzun yıllar önce bir yerde gözüne çarpan adı arıyordu. Bir gözlem ya da babasının dikkatini çeken ve onun tarafından özenle çizilmiş yabancı bir limanın resmi, egzotik bir kara görünümü, bir adamın portresi, bir kuş veya bir çiçekle seni dikkatini dağıttığından bu rastgele bir arayıştı. Arayışı sonuç vermeyince ilk kitabı elinden bıraktı ve kapağında Hint Okyanusu, Anni Domini, dipnot miladi sene 1632'den 1641'e kadar yazan bir başkasını seçti. Hal'in arayışı o kadar uzun sürdü ki lambanın yağını yenilemek zorunda kaldı. Sonra ad ansızın sayfanın içinden kızarmış ve sancıyan gözlerine çarptı. Hal derin bir oh çekti. Okyanusta görülen ve ada olduğu belli olan bir karanın mürekkeple çizilmiş deseninin altına not düşülmüştü. Isla Fleur de la Mar. Altına bir rüzgar gülü ve uzaklık çizelgesi eklenmişti. Bunlara göre kara kitlesinin büyüklüğü güneyden kuzeye doğru 5 deniz miliydi. Adın altına konum kaydedilmişti. 11 derece 25 dakika güney enlemi, 47 derece 32 dakika doğu boylamı. Daha küçük harflerle de Müslümanlar arasında Dar al-Şeytan veya Şeytanın Limanı diye biliniyor diye yazılıydı. Hal hemen haritasına danıştı. Babasının verdiği koordinatları cetvel ve pusulayla tatbik etti. Sir Francis'in boylam tahminlerini ihtiyatla karşılamakla beraber bu ölçülerin Glorietta adalarının 150 deniz mili kuzeyinde bir konumu işaret ettiğini saptadı. Oysa Hal'in haritasında bu konumda sadece açık deniz görünüyordu. Yine babasının seyir defterine döndü. Sir Francis bütün bir sayfayı adının betimlenmesine ayırmıştı. Hal okumaya başlar başlamaz büyülendi. Bu adadan ilk söz eden 1508'de Doğu Afrika anakarasının ateş sahili boyundaki Arap kentlerini zapt etmeye hazırlanan Alphonse de Albuquerque olmuştu. Bu çıkış limanından hareketle Zanzibar'a ve Dar es-Salam'a karşı saldırıya geçti. Hal başıyla onayladı. Albuquerque'in çağdaşları arasında büyük olan diye ün yaptığını, Hint Okyanusu'ndaki deniz baskınlarının başarısı nedeniyle de Araplar tarafından El Şeytan yani Şeytan diye isimlendirildiğini biliyordu. Portekizlilerin ateş sahiliyle Barsa Körfezi'ndeki üstünlüğünü Tristão da Cunha'dan çok o sağlamıştı. Arapların Kızıldeniz Kalesi'ne ilk giren Avrupa gemileri onunkilerdi. Hal yine babasının yazılarına döndü. Albuquerque adanın kuzey ucunda güçlü bir kale inşa etti. İnşaat için mercan taşı blokları ve ağır iş için Müslüman esirleri kullanmıştı. Kaleyi Ormuz ve Aden'i zapt etmesi sırasında ele geçirdiği toplarla silahlandırdı. Adaya kendi gemisinin adını verdi. Fleur de la Mar. Birkaç yıl sonra 1508'de aynı gemi Goa açıklarındaki mercan kayalıklarına vurarak parçalandı. Albuquerque de bu okyanuslardaki seferleri sırasında topladığı büyük hazineyi kaybetti. Afrika anakarasına yaptığı saldırıların başarısından sonra Albuquerque adadaki üssünü terk etti ve bayrağını Zanzibar'a nakletti. Fleur de la Mar'daki kale kaderine terk edildi. 2 Kasım 1637'de buraya geldim. Ada 5 ve 1 çeyrek deniz mili uzunluğunda, en geniş olduğu noktada yarım deniz mili genişliğinde. Doğu kıyıları okyanusun rüzgarlarına açık olduğu için güvenli bir demirleme yeri sağlamıyor. Kuzeybatı ucundaki koy aksine çok korunaklı olup bir mercan kayalığının arkasında bulunuyor. kum ve çakıllarla kaplı olan deniz dibi mükemmel bir kavrayış sunuyor. Mercan kayalığının içinde doğrudan kalenin duvarlarının altına ulaşan bir geçit var. Böylece kalede Portekizliler varken koya giren herhangi bir gemi garnizonun bataryalarının ağır ateşi altında kalabiliyordu. Halin babası sayfanın ortasında koyun ayrıntılı bir haritasını çizmiş ve kayalıkların içinden geçen geçitle birlikte çeşitli kerteriz ve iskandilleri göstermişti. Hal teşekkür ederim baba diye mırıldanıp metni incelemeye devam etti. Karaya çıktım ve kalenin duvarlarının neredeyse 150 yıla çok iyi dayandığını keşfettim. Bu duvarlar çok sağlam inşa edilmişti ve modern kuşatma makineleri dışında hiçbir şeyden etkilenmezdi. Pirinç toplar hala mazgal şevlerinde duruyordu. Ama namluların metali tuzlu deniz havasının etkisiyle iyice paslanmıştı. Yağmur suyunun toplanmasına yarayan depolar ve sarnıçlar hala çalışır durumdalardı. Biz de fıçılarımızı o sularla doldurabildik. Adanın güney ucunda kalabalık bir deniz kuşu kolonisi vardı. Gündüz saatlerinde bu kuş sürüleri adanın yukarısında denizin millerce uzağından görülebilen karanlık bir kubbe oluşturuyordu. Birbirine karışan seslerinin korosu kulağı rahatsız ediyor ve duyuları bulandırıyordu. Bu kuşların eti yağlı ve balık kokuluydu ama tuzlanıp tütsülenince yenilebilir duruma geliyordu. Yumurtalarını toplamak için kıyıya bir kafile yolladım. Adamların 10 büyük sepet dolusu yumurtayla döndüler ve bunlarla kendilerine ziyafet çektiler. Koyda bunlardan başka bol balık ve istiridye vardı. Biz de 10 gün kalarak geminin levazım durumunu takviye etmek için bunların yakalanması ve tütsülenmesinde gemideki bütün adamları kullandık. 12 Kasım'da tekrar demir alarak Kızıldeniz'in ucundaki Babül Mandeb'e doğru yola çıktık. Hal seyir defterini ailenin kutsal kitabıymış gibi, ki bir anlamda öyleydi, büyük bir saygıyla kapadı ve dikkatini yine haritaya yöneltti. Babası tarafından verilen adanın konumunu kaydetti. Sonra da Zanzibar Boğazı'nın güney ucundaki şimdiki konumlarına itibaren rotayı ve kerterizi tayin etti. Tekrar güverteye çıktığı zaman güneş ufkun sadece bir parmak yukarısındaydı ve öylesine pusluydu ki kırmızı küreye çıplak gözlerle bakılabiliyordu. Gün batımı yaklaşırken muson rüzgarı hafiflemişti ama hala bütün yelkenleri şişirmeye yetecek kadar güçlüydü. Hal Ned Tyler'a seyir için gerekli direktifleri verdikten sonra Pruva'ya doğru yürüdü. Altlarından geçerken Pruva direğini serenlerine baktı. Tom Zanzibar'dan ayrıldıklarından beri yukarıdaydı. Hal oğlunun duygularını anlıyordu ama yukarı çıkıp onun nöbetine katılmadı. Kendisinin de yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Pruva'ya varınca Civadra'nın altına basarak ana İstralyasına tutundu ve yavaş yavaş olgun erik rengini almakta olan akşam denizine gözlerini dikti. Seraf arada büyükçe bir dalganın tacını koparıyor ve suları Pruva'nın üstüne savurarak Hal'in yüzüne de damlacıkların yağmasına neden oluyordu. Hal damlacıkları silmeden çenesinden göğsüne akmalarına seyirci kaldı. Afrika arkalarındaki puslu alacakaranlığın içinde gözden kaybolmuştu. İleride de herhangi bir kara parçası görünmüyordu. Karanlık okyanus sonsuzdu. Bu sonsuzluğun içinde küçük bir çocuk nasıl bulunabilirdi ki? Ama bunun için hayatımın kalan kısmını harcasam bile onu bulacağım diye fısıldayarak ekledi. Yolumu kesmeye çalışacaklarsa benden acıma beklemesinler. O dov, anakaradan aldığı sefalet yükünü boğazı geçirerek Zanzibar'ın pazarlarına götürmekte kullanılan bir köle gemisiydi. Her köşesinde insan vücudunun pisliğinin ve insan ruhunun ızdırabının kokusu vardı. Küçük geminin üzerinde asılı duran ve gemidekilerin her yerine sinen pis bir bulut gibiydi. Aldığı her solukla Dorian'ın da akciğerlerine giriyor ve ruhunu kemiriyordu. Onu alt güvertede zincirlemişlerdi. Demir kramponlar ağır bir tahta kafese perçin çivileriyle mıhlanmıştı. Ayaklarındaki demirler el işiydi, zincir ise prangalarının gözünden geçirilmişti. Dov'un ambarında 100 köleye yetecek kadar yer vardı ama Dorian orada yalnızdı. Dov'un kenarına ilişmiş olan çocuk içinde balık pullarıyla teknenin alternatif yükü ıslak kopraların yüzdüğü cıvık sulu sintineye ayaklarını değdirmemeye çalışıyordu. Aşağı yukarı saatte bir yukarısındaki kapak açılıyor ve Arap mürettebattan biri endişeyle ona bakıyordu. Gardiyanı aşağıya bir kase pirinç ve balık güveci veya tepesi kesilmiş yeşil bir Hindistan cevizi uzatıyordu. Hindistan cevizi tatlı ve hafif gazozluydu. Dorian da bunu kana kana içiyor fakat yarı yarıya çürümüş ve güneşte kurutulmuş balığa rağbet etmiyordu. Araplar Dorian'a prangaları ve kamerasının pisliği hesaba katılmazsa hiç de fena davranmıyorlardı. Dahası durumuyla yakından ilgileniyorlar, aç ve susuz kalmamasına dikkat ediyorlardı. Son iki günün içinde Dov'un kaptanı 4 kere kölelerin katına inmiş ve durup Dorian'a dikkatle bakmıştı. Yüzünde anlaşılması güç bir anlam vardı. İyice esmer, çiçek bozuğu yüzü ve kemerli burnuyla uzun boylu bir adamdı. Dorian'ı denizin içinden çeken ve hançeri gırtlağına dayayan da olmuştu. İlk ziyaretinde çocuğu sorgulamaya kalkışmıştı. ''Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Müslüman mısın? Kafirlerin gemisinde ne işin vardı?'' Kaptanın şivesi garip, bazı kelimeleri heceleyişi Alf Wilson'ın ona öğrettiği Arapçadakinden çok farklıydı. Buna rağmen Dorian adamı hiç güçlük çekmeden anlıyordu. Ona akıcı bir dille yanıt verebilirdi. Bunun yerine başını eğmiş ve adamın yüzüne bakmaktan kaçınmıştı. Duyduğu korkuyla öfkenin acısını Arap'tan çıkarmak istiyordu. Onu güçlü ve çok zengin bir adamın oğlu olduğunu açıklayarak tehdit etmek istiyor ama bunun delilik olacağını hissediyordu. ''Babam yakında gelecektir. Geldiği zaman da size ve adamlarınıza asla acımayacaktır.'' demek istiyordu. Böyle yapacağı yerde bu soruları yanıtlamamak için dudağını ısırıp oturmuştu. Kaptan sonunda çocuğu konuşturma çabalarından vazgeçmiş ve onun yanına çömelerek gür buklelerini avuçlamıştı. Sonra bu saçları sevgiyle okşamış, Dorian'ı şaşırtarak bir dua mırıldanmıştı. ''Tanrı uludur. Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Muhammed de onun peygamberidir.'' Köle katını bundan sonraki ziyaretlerinde kaptan Dorian'a soru sormaya yeltenmemişti. Ama her defasında çocuğun başını okşamış ve aynı duayı mırıldanmıştı. Sonuncu ziyaretine birdenbire belindeki kından hançeri çıkarmıştı. Daha önceki davranışlarından dolayı adamın ustura kadar keskin bıçağı yüzüne yaklaştırdığı zaman Dorian çok şaşırmıştı. Bağırmamayı başarmış ama korku içinde kendi içine büzülmüştü. Arap belki de yatıştırıcı olmasını amaçladığı korkunç bir sırıtışla sararmış dişlerini meydana çıkarmıştı. Sonuçta çocuğun canını yakacak yerde kızıl altın saçlarının uzun bir lülesini kesip hançeri tekrar kının içine sokmuştu. Bu davranış Dorian'ı şaşırtmış ve meraklandırmıştı. Karanlık ve kokulu köle ambarında konu üzerinde uzun uzun kafa patlatmaya zaman buldu. Gardiyanlarını büyüleyen şeyin saçlarının rengiyle yapısı olduğunun farkındaydı. Saçlarının bu Araplar için özel bir anlamı olduğu anlaşılıyordu. Denizden çıkarıldığı zaman Arapların öfkelerinin acısını ondan çıkaracakları kesin gibiydi. Dorian gırtlağına dayanmış hançerin batışını hala anımsıyordu. Hatta bıçağın derisinde yaptığı çiziğin kabuğunu şimdi bile parmak uçlarında hissedebiliyordu. Kaptan ancak kepini başından çekip çıkardığı ve Dorian'ın uzun saçları rüzgarda uçuştuğu zaman bıçağı çocuğun gırtlağından çekmişti. Dorian o sırada hissettiği dehşet yüzünden kendisini paldır küldür ambara indiren Arapların gevelemelerinin ve tartışmalarının farkında olmamıştı. Sadece Dov'daki herkesin başına dokunma ve okşama fırsatını kaçırmadıklarını anımsıyordu. Şimdi heyecanlı konuşmalardan bazılarını hatırlamaya başlamıştı. Birçokları bir kehanetten söz etmişler, içlerinden bazıları hepsinin büyük saygı duydukları koro halinde Tanrı ona acısın deyişlerinden belli olan bir adı seslenmişlerdi. Bu ad Dorian'ın kulağına Taim Taim gibi çalınmıştı. Zavallı çocuk yalnızdı ve korkuyordu. Karanlık pis kokulu ambarda büzülerek babasıyla Tom'u düşünüyor, onların özlemiyle kalbi sıkışıyordu. Bazen birkaç dakikalığına dalıyor ama sonra Dova büyük bir dalganın çarpmasıyla tünediği yerden sıçrayarak uyanıyordu. Tepesindeki kapağın açılıp ona yiyecek ve içecek getirilmesi ya da kaptanın onunla uğraşmak için aşağı inmesi sayesinde gecelerle gündüzlerin hesabını tutuyordu. Ele geçirilmesinin 12. gününde ayaklarındaki prangalar çıkarıldı. Sürüklenerek götürüldüğü güvertede aşağıdaki karanlıktan sonra güneş o kadar kuvvetliydi ki gözlerini kapamak zorunda kaldı. Parlaklığa uyum sağlaması birkaç dakikasını aldı. Bundan sonra gözlerini kırpıştırarak etrafına bakınınca mürettebatın yarısının büyülenmiş gibi etrafında halka olduklarını gördü. Bu kez onların söylediklerine dikkat etti. ''Bu kehanetin bir parçası, Tanrı'ya şükürler olsun.'' ''Olamaz. Bu El-Amhara peygamberin dilini konuşmuyor.'' Dorian El-Amhara, yani kızıl olanla kastedilenin kendisi olduğunu biliyordu. ''Günah işlemekten sakın İsmail. Kehanetteki çocuğun o olup olmadığına karar vermek sana düşmez.'' Bir başkası, ''Allah'ın işine akıl ermez.'' dedi ve sonra hepsi birden koro halinde ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' diye seslerini yükselttiler. Dorian kara sakallı yüzlerin ötesine baktı. İleride rüzgar gümüş taşlı dalgaları önüne katıp sürüklüyordu. Ama ufukta doğal gözükmeyen kara bir bulut vardı. Çocuk buna o kadar dikkatli baktı ki rüzgardan gözleri sulandı. O karaltı kıvrımlar çeviren dumana da benziyordu. Ama sonra çocuğun keskin genç gözleri bulutun altındaki palmiye ağaçlarını seçti ve birden kalabalık bir kuş sürüsünü izlemekte olduğunun bilincine vardı. O bakarken bir deniz kuşu sürüsü Dove'un yukarısından geçerek daha büyük bir topluluğa katılmaya gittiler. Dorian ileride ne varsa görmek, ayrıca korsanların tutumunu sınamak, kendisine ne kadar bir serbestlik tanıyacaklarını ölçmek istiyordu. İleriye doğru birkaç adım attı. Arapların oluşturdukları halka da iki yana açıldı. Onu durdurmaktan sakınırmış gibi yolunun üstünden çekilmişlerdi. Bir tanesi çocuk geçerken elini başının üstüne koydu ama Dorian fark etmemiş gibi davrandı. Dove'un kaptanı, "Gözünüzü ondan ayırmayın, kaçmamalı," diye dümenin başından seslendi. Bir denizci, "Yapma Yusuf," dedi. "El Amhara, Melek Cebrail kadar kutsal mı ki uçsun?" Bu sözlere hepsi güldüler ama hiçbiri Dorian'ı durdurmaya yeltenmedi. Çocuk da yürümeye devam ederek tek direğe dayandı. Deniz kuşları bulutunun altındaki palmiye ağaçlarıyla bezeli kıyı yavaş yavaş belirginleşmeye başlamıştı. Derken çocuk belli ki küçük bir ada olan şeklin kuzey ucunda dağlık bir burnu fark etti. Daha yakına gelince beyaz bloklardan yapılmış kare biçimli bir binanın duvarları güneş ışığında parlamaya başladı. Dorian çok geçmeden duvarlardaki topları ve kalenin altındaki koyda da demirli bir filoyu fark etti. Seraf'ın daha birkaç gün önce savaştığı geminin şeklini ve yüksek direklerini tanıyınca birden Minotaur diye bağırdı. Daha hızlı olduğu için Dove'dan çok önce buraya gelmişti. Çıplak serenleriyle koyun orta yerinde demirlemişti. İyice yaklaşmaları üzerine Dorian Seraf'ın toplarının gemiye verdiği zararı fark edebildi. Daha da yakına gelince geminin kıç aynalığına eski İngilizce adı yerine Arap yazısıyla yazılmış yeni adı okuyabildi. Breath of Allah. Koydaki dört köşe yelkenli tek gemi değildi. Biri Minotaur'dan büyük, üçü de daha küçük olmak üzere dört tane daha vardı. Dorian bunların korsan tarafından doğuya ticaret yapmaya gelen Avrupa filolarından zapt edilmiş olacağını düşündü. Değerli bir kargoyla yüklü beş büyük gemi muazzam bir ganimetti. El Auf adanın bu okyanusun her köşesinde böylesine korku uyandırması şaşılacak şey değildi. Dümendeki kaptan Yusuf'un "Tramolo için hazır ol" bağırışı ve mürettebatın emirleri yerine getirmek için çıplak ayakla güvertede koşuşması çocuğun düşüncelerini böldü. Kaptan az sonra gemiyi koyun ağzını koruyan mercan kayalığının içindeki geçitten geçiriyordu. Yusuf, "El Amhara'yı ön kamaraya götürün. Kalenin duvarlarındaki gözcüler onu görmesinler," diye bağırınca iki denizci Dorian'ı kollarından tutarak ön güvertedeki küçük kamaraya yavaşça ittiler. Kapı kapanmış olsa da kameranın iki yanında lombarlar vardı. Dorian bunlardan bakınca koyu çok iyi görebiliyordu. Kanal mercanların içinde bir dirsek çevirdikten sonra kalenin duvarlarının neredeyse altından geçiyordu. Dorian mazgal şevlerinden dışarı uzanmış toplara bakınca bunların arkasında topçuların kahverengi yüzlerini gördü. Ağır yanar fitillerinden süzülen hafif mavi duvan taş duvarın yukarısında yüzmekteydi. Garnizonun hafif hoş geldin çağrılarına Dove mürettebatı heyecanla karşılık verdi. Kaptan Breath of Allah'ın kıçına yakın demir attıktan sonra sakin ve berrak suyun ötesinde kalenin altındaki kumsala çekilmiş hafif filikaların birine seslendi. Üç kişi küreklere asılarak filikayı Dove'un yanı başına getirdiler. Mürettebatın arasında Dorian'ın da kameranın ince tahta bölmesini öbür yanından izleyebildiği ateşli bir tartışma baş gösterdi. Konu kimlerin kaptanla El Amhara'nın yanında kıyıya çıkacağıydı. Yusuf sonunda üç denizciyi seçip eskort olarak filikaya inmelerini emrederek meseleyi çözümledi. Sonra kameraya gelerek sarı dişlerini sergileyen o sahte gülümseyişle "El Auf'la tanışmak için karaya çıkıyoruz," dedi. Dorian söylenenleri anladığını belli etmemek için kaptana donuk donuk baktı. Yusuf bunun üzerine söylemek istediklerini hareketlerle anlattı. "Güzel saçlarını gizlemeliyiz," dedi. "El Auf'u şaşırtmasını istiyorum." Kapının yanındaki çividen kirli bir gri entari alarak Dorian'a bunu giymesini işaret etti. Giysi bayat ter ve balık koktuğu halde Dorian söylenenlere itaat etti. Yusuf entarinin kukuletasını çocuğun başının üzerine indirerek yüzünü gizledi. Sonra Dorian'ın koluna girdi ve onu aşağıda bekleyen filikaya indirdi. Kumsala varınca ayakların altında gıcırdayan beyaz mercan kumlarına basarak yürüdüler. 3 tane Arap Dorya'nın etrafını çevirmişti. Yusuf'un arkasından palmiye koruluğuna girerek kalenin duvarlarına doğru yürüdüler. Bu arada koruluğun ortasındaki küçük bir mezarlığın içinden geçmişlerdi. Buradaki mezarlardan bazıları çok eskiydi. Duvarlarındaki mercan alçı çatlamış ve dökülmüştü. Baş taraftaki Hristiyan haçları kırılmış ve yere devrilmişti. Mezarlığın uzak ucunda başlarında taş olmayan daha yeni mezarlar vardı. Toprak kümeleri kısa değneklerin ucundaki beyaz bayraklarla işaretlenmişti. Bu bayrakların üstünde Arapça yazılmış dualar ve deyişler vardı. Mezarların bayrakları muson rüzgarında dalgalanıyordu. Mezarlığı arkalarında bırakıp kaleye doğru kavisler çizen patikada ilerlerken birden başka bir açıklığa girdiler. Dorian şok ve korkunun etkisiyle birdenbire durdu. Patikanın iki yanında kaba kütüklerden yapılmış 3 ayaklı sehpalarda çıplak insan vücutları asılıydı. Belli ki burası bir infaz alanıydı. Sehpalardaki kurbanlardan bazıları hala yaşıyordu. Acıyla dolu küçük hareketler yaparak soluk almaya çalışıyorlardı. O sırada bir tanesinin bütün vücudu kasıldı, sonra inleyerek gürültüyle bağlarının üzerine yığıldı. Birçoğu ölmüştü, bazıları öleli günler geçmiş, duydukları acı yüzlerinde kalıplaşmış, karınları gazla şişmiş, derileri güneşte kavrulmuştu. Hayatta olanlar da ölenler de acımasızca işkence edilmişlerdi. Dorian el ve ayakların olması gereken yerde yanıp kömürleşmiş kesik parçalar bulunan bir tutsağa dehşet içinde baka kalmıştı. Gözleri kızgın demirlerle çıkarılmış bir başkasının göz oyukları boştu. Ağızların içinden diller doğranarak çıkarılmıştı ve sinekler bir bulut halinde boğazların içine dalıyorlardı. Hayatta olanların bazıları boğuk boğuk su diye yalvarıyor, daha başkaları tek düze bir fısıltı sesle Tanrı'ya yakarıyorlardı. Bir tanesi yanından geçen Dorian'a iri kara gözleriyle bakarak ''Tanrı uludur, Tanrı uludur'' diye tekrarlamıştı. Dili susuzluktan o kadar kararmış ve şişmişti ki söylediği kelimeler hemen hemen anlaşılmıyordu. Dorian'ın gardiyanlarından biri gülerek can çekişen adama yaklaştı. ''Senin Tanrı'nın adını ağzına alman günahtır'' dedi. Sonra bir eliyle kıvrık hançerini çıkarırken öbür eliyle adamın cinsel organlarını kavradı. Bir tek darbeyle doğradığı organları kurbanın açık ağzına tıktı. ''Şimdi konuş bakalım.'' Bunları söylerken kıkırdıyordu. İşkence edilen adamda herhangi bir acı belirtisi yoktu. Ama yüzünde kalıplaşmış ıstırabı seyretmek dayanılır gibi değildi. Yusuf adamını şakadan payladı. ''Sen de oldu bitti soytarılık etmeyi seversin İsmail. Haydi yürü artık, bize yeterince vakit kaybettirdin.'' Dorian'ın gardiyanları kalenin arkasındaki bir kapıya varıncaya kadar onu sürüklediler. Kapı sonuna kadar açıktı. Entarili birkaç muhafızla tüfeklerini duvara dayayarak kemerin gölgesinde dinleniyorlardı. Tom Dorian'a yeni bir çevrenin tüm ayrıntılarına dikkat etmenin ve hatırlamanın önemini öğretmişti. Kukuleta çocuğun yüzünü gizlemekle beraber gözlerini örtmediğinden şimdi kalenin ana kapılarının eski ve çürümüş olduklarını, menteşelerin aşındığını, duvarların da çok kalın olduklarını görebiliyordu. Bu duvarlar en ağır bombardımana dahi karşı koyabilirdi. Kapıdaki muhafızlar Dov'un kaptanını iyi tanıyorlardı. Ayağa kalkmaya üşenerek onunla olağan şekilde selamlaşıp lafladılar. Sonra da kafilenin geçmesini işaret ettiler. Yeni gelenler böylece kalenin avlusuna girdiler. Dorian da yine dikkatle etrafına bakındı. Özgün binaların çok eski olduklarını görmüştü. Mercan taşı blokları havanın etkisiyle tahrip olmuş, bazı yerlerde kopup yuvarlanmıştı. Ama yakın zamanda onarımlar yapıldığı anlaşılıyordu. Şimdi bile bir duvarcı grubu mazgallara çıkan merdivende çalışmaktaydı. Eski damların yerini şimdi kurumakta olan palmiye yaprakları almıştı. Dorian duvarların altındaki gölgelikte en az 200 kişinin vakit öldürdüklerini hesapladı. Bazıları seccadelerini yere yayıp üstüne uzanmışlardı. Küçük gruplar halinde oturan başkaları da zar atıyor, nargile tüttürüyor, gevezelik ediyor, tüfeklerini temizliyor ya da kılıçlarını biliyorlardı. Bazıları yeni gelenleri geleneksel şekilde ''Selamün aleyküm'' diye selamladılar ve aynı şekilde ''Aleyküm selam'' diye karşılık gördüler. Geniş avlunun ortasındaki yanları açık barakada bir dizi ateş yakılmıştı. Peçeli kadınlar bunların başında çalışıyor, saç üstünde ekmek pişiriyor ya da kömür ateşi üzerindeki 3 ayaklı siyah kapların içindekileri karıştırıyorlardı. Doğru yanına gardiyanları geçerken başlarını kaldırıp baktılar. Ama peçelerinin arkasında gözleri görülmediği gibi selam da vermediler. Kalenin dış duvarlarının içinde odalar vardı ve kapıları avluya açılıyordu. Odalardan bazıları depo ya da cephanelik olarak kullanıldı. Kapılarında nöbetçilerin beklemesinden belliydi. Yusuf adamlarıyla konuştu. Beni burada bekleyin. Hep boş olan midenizi doldurmak için belki kadınlardan yiyecek dilenebilirsiniz. Bu sözlerden sonra Dorian'ı kolundan tutup istihkamların ortasındaki bir kapı aralığına doğru sürükledi. İki nöbetçi yollarını kesti. Biri, ''Ne diye geldin Yusuf?'' diye sordu. ''Seni davet edilmeden Musallim bin Cangire'nin kapısına getiren nedir?'' Bir süre tartıştılar. Yusuf içeri girmeye hakkı olduğunu savunuyor, nöbetçi de ondan bu hakkı esirgeme yetkisini kullanmaya çalışıyordu. Nöbetçi sonunda omuzlarını silkti. ''Biçimsiz bir saat seçmişsin. Efendi bugün iki kişi hakkında ölüm kararı verdi. Şimdi de ana karadan gelen tüccarlarla görüşüyor.'' Ama sen oldu bitti kaplan köpek balıklarıyla yüzmeyi seven pervasız birisin Yusuf. Yalnız şunu bil ki başına geleceklerden sen sorumlu olacaksın. Adam bunları söyledikten sonra kılıcını indirdi ve pis pis sırıtarak yana çekildi. Yusuf Dorian'ın kolunu daha sıkı tuttu ama parmakları titriyordu. Çocuğu odanın ortasına iterek kulağına hemen yere kapan diye fısıldadı. Dorian anlamamış gibi davranarak adamın kendisini yere çekme çabalarına karşı koydu. Kapının eşiğinde bir süre mücadele etmelerinden sonra Yusuf çocuğu salıp onun ayakta kalmasına izin verdi. Ama kendisi odanın uzak ucunda oturan dört kişilik gruba doğru süründü. Hala ayakta olan Dorian bir yandan huzursuzluğunu yenmeye çalışıyor, bir yandan da etrafına bakınıyordu. Sıvasız mercan taşı bloklarından yapılmış oda duvarlarının parlak renkli ve güzel desenli halılarla kaplı olduklarını ilk bakışta gördü. Mobilya azdı, kaba zemin süpürülüp temizlenmiş olmakla beraber bir tek alçak masayla adamların üstünde oturdukları bir dizi yastık dışında boştu. Bir yığın övgü ve özrü tekrarlayarak onlara doğru sürünen Yusuf'a küçümsemeyle bakıyorlardı. Korsan Tanrı'nın sevgili kulu, değerli efendimiz, İslam'ın kılıcı, kafirlerin kara yazısı demeye doyamıyordu. Dorian karşısındaki adamı tanıdı. Onu en son Minotaur'un kıç güvertesinde görmüştü ve bu yüzü asla unutmayacağını biliyordu. Yeşil bir sarığın altındaki yüz tik ağacından ya da başka bir katı malzemeden yapılmışa benziyordu. Cildi çok fazla gergin olduğundan adamın elmacık kemikleri yüzeye fazla yakın görünüyordu. Alnı geniş ve pürüzsüz, burnu ince ve kemikliydi. Beline kadar inen sakalına bir çatal biçimi verilmiş, kınayla turuncuya boyanmıştı. Ama boyanın arasında kır teller göze çarpıyordu. Uçları aşağı kıvrık bıyığın altında ağzı ince bir çizgiden ibaretti. Bu dudaksız sürüngen ağızdan çıkan ses yumuşak ve ahenkliydi. Ama adamın katran kadar kara gözlerindeki zalim anlam bu yumuşaklığı yalanlıyordu. ''El-Avuf, görüşmemizi kesmek için iyi bir nedenin olmalı.'' dedi. ''Yüce efendi, ben simanızın güneşinde kuruyan bir deve gübresiyim.'' Yusuf böyle diyerek taş zemine üç kez alnını sürttü. El-Avuf en azından bu doğru diye onayladı. ''Sana büyük bir hazine getirdim, peygamberin göz bebeği.'' Yusuf Dorian'ı işaret edecek kadar başını kaldırdı. El-Avuf ''Bir köle mi?'' dedi. ''Dünya pazarlarını kölelerle doldurdum ben. Sen de kalkmış bana bir tane daha getiriyorsun.'' Yusuf ''Bu bir erkek çocuk.'' dedi. El-Avuf ''Ben sübyancı değilim.'' dedi. ''Latif cinsi her zaman yeğlerim.'' Yusuf sinirli bir şekilde ''Bir erkek çocuk dedim ama sıradan bir erkek çocuk değil bu.'' diye geveledi. Sonra alnını yine taşlara sürttü. ''Bu bir altın çocuk ama altından daha değerli.'' ''Sen bilmecelerle konuşuyorsun pis domuzun oğlu.'' ''Bu hazineyi size göstermek izini bana bahşeder misiniz güçlü efendimiz? O zaman söylediklerimin doğruluğunu siz de tasdik edeceksiniz.'' El-Avuf boyalı sakalını okşayarak başını eğdi. ''Öyleyse çabuk ol, anlamsız konuşmandan şimdiden bıktım çünkü.'' Yusuf ayağa kalktı ama sırtını kamburlaştırıp başını derin bir saygıyla eğerek durdu. Dorian'ı elinden tutarak öne itti, korkudan terliyordu. Kendi korkusunu örtmeye çalışarak ''Şimdi dediğimi yap'' diye öfkeyle fısıldadı, ekledi. ''Aksi halde seni iyi diş ettirir, mürettebatıma fahişe olarak veririm.'' Dorian'ı odanın ortasına sürükledi ve arkasında durdu. ''Büyük efendimiz Musallim bin Cangiri, size şimdi daha önce görmediğiniz bir şey göstereceğim.'' dedi. Beklentinin yavaş yavaş kuvvetlenmesini bekledikten sonra abartılı bir hareketle Dorian'ın başını örten kukuletayı arkaya attı. Bakın dedi, kehanette öngörülen peygamberin tacı. Oturan dört kişi konuşmadan Dorian'a baka kalmışlardı. Çocuk kendisini ilk kez gören bütün Araplar da bu tepkiye alışıktı. El Auf sonunda saçlarını kınayla boyamışsındır dedi. Tıpkı benim sakalımı boyadığım gibi. Öyle demekle beraber sesinden kararsız ve huşu içinde olduğu anlaşılıyordu. Kesinlikle hayır efendim. Yusuf'un kendine güveni artıyordu. Gözünü kırpmadan El Auf'un sözüne karşı gelmişti. Böyle bir suç yüzünden nice adamlar ölmüştü. Onun saçını boyayan Yüce Allah'tır dedi. Tıpkı tek gerçek peygamberi Hazreti Muhammed'in saçlarını boyadığı gibi. Odadaki öbür adamlar Allah'a şükürler olsun diye otomatik şekilde mırıldandılar. El Auf getir onu buraya diye emretti. Yusuf Dorian'ı omuzundan yakaladı ve itaat etmedeki acelesi yüzünden hızla çekerek ayağa kaldırdı. El Auf yavaş diye onu uyardı. Çocuğa özenli davran. Köle çocuk hakkındaki iddiasını El Auf'un hemen reddetmediği anlamına geldiği için bu azar Yusuf'un hoşuna gitmişti. Dorian'ı daha dikkatli öne çekti ve korsanın önünde diz çökmeye zorladı. Ben bir İngilizim. Dorian'ın titrek çocuksu sesi ne yazık ki yaratmak istediği havayı yok etmişti. Yine de pis kanlı ellerini üstümden çek diye bağırdı. Sütten kesilmemiş bir yavruda kara yeleli bir aslan kalbi. El Auf'un hoşnutluğu sesinden belliydi. Demin ne söyledi diye omurdandı. Kimse ona yanıt veremedi. El Auf bunun üzerine Dorian'a baktı. Arapça biliyor musun küçük? Bu dilde öfkeli bir karşılıkta bulunmak Dorian'ın dilinin ucuna kadar geldi. Ama kendini tutarak İngilizce konuştu. Canın cehenneme, oraya gittiğin zaman da şeytana selamlarımı ilet. Babasının deyişlerinden biriydi bu. Dorian da cesaret bulmaya başladığını hissetti. Dizlerinin üstünden kalkmaya yeltendiyse de Yusuf onu tuttu. El Auf, çocuk Arapça bilmiyor dedi. Sesinde düş kırıklığı seziliyordu. Şeyh Taim Taim'in kehanetine göre Arapça bilmesi gerekirdi. Yusuf ona Arapça öğretilebilir diye atıldı. Onu yanımda bırakırsanız bir ayda ona bütün Kur'an'ı ezberletirim. Bu aynı şey değil. El Auf başını salladı. Kehanete göre çocuğun denizden başında peygamberimizin kırmızı örtüsüyle gelmesi ve peygamberin dilini konuşması gerekiyordu. Korsanların başı Dorian'a konuşmadan bakıyordu. Çocuk Arapların hiçbirinin hayatlarında kızıl saç görmediklerini anlıyordu. Bu renk saçı dinsel bir alamet olarak kabul ettikleri belliydi. Peygamberlerinin saçlarının da bu renk olduğunu söylemişlerdi. Alf Wilson'ın İslam inanışına ilişkin konuşmalarının birinde bundan söz ettiğini hayal meyal hatırlar gibiydi. Belli ki El Auf da peygambere benzemek için sakalını kızıla boyamıştı. Korsan başı, belki de saçı usaca boyanmıştır dedi. Eğer öyleyse, birdenbire Yusuf'a sert baktı. Senin de çocuğun da kelleleriniz gider. Bunun düşüncesi bile Dorian'ı dehşete düşürdü. Palmiye koruluğundaki idam sehpalarında can çekişen zavallılar hala gözlerinin önündeydi. Yusuf yine dizüstü çökmüş, suçsuz olduğuna dair yemin ediyor, El Auf'un ayaklarını öpmeye çalışıyordu. Korsan onu bir tekmeyle ileriye fırlattı ve sesini yükseltti. ''Hekim Ben Abram'ı çağırın.'' Birkaç dakika sonra saygın bir Arap alelacele gelerek El Auf'a saygılarını sundu. Sakalıyla kaşları gümüş rengindeydi. Cildi bembeyaz, gözleri parlak ve zeki bakışlıydı. El Auf bile onunla nazik bir dille konuşuyordu. ''Bu Frank çocuğunu muayene et, amca. Saçlarının rengi doğal mı yoksa boya mı? Sağlıklı mı, her yeri formunda mı bana söyle.'' Doktorun Dorian'ın başının üstündeki elleri nazik fakat güçlüydü. Çocuk da onun dokunuşuna istemeye istemeye ve bütün vücudunu kasarak katlandı. Ben Abram ipek gibi kızıl bukleleri parmakları arasında ovuşturdu ve dişlerinin arasından emer gibi küçük sesler çıkardı. Sonra saçları aralayarak Dorian'ın kafa derisini dikkatle inceledi. Yukarıdaki demir parmaklıklı pencerelerden giren ışığı yakalamak için çocuğun başını yana çevirdi. Dorian'ın başını da koklayarak bir kimyasal madde ya da ot kokusu keşfetmeye çalıştı. Sonunda 50 yıllık hekimlik hayatımda hiç böyle saç görmemiştim. Ama partların ülkesinin kuzeyinde böyle saçı olan insanların bulunduğunu duymuştum dedi. Öyleyse boya değilmiş. Yine Dorian'a ilgi duymaya başlayan El Auf yastıklarının üstüne doğrulmuştu. Ben Abram da bunun doğal rengi diye doğruladı. Ya vücudunun kalan kısmı? Göreceğiz, soyunmasını söyleyin. O peygamberin lisanını bilmiyor. Onu kendiniz soymak zorundasınız. Yusuf Dorian'ı sıkı sıkı tuttuğu halde emri yerine getiremedi. Çocuk başı bir kova soğuk suya sokulmak istenen bir kedi gibi boğuşuyordu. Çırpınırken tırmalıyor, tekmeler atıyordu. Sonunda onu hareketsizleştirmek için kapıdaki nöbetçilerden ikisini çağırmak zorunda kaldılar. Böylece Dorian adamların karşısında çıplak kaldı. Öyleyken bile onun mahrem yerlerini elleriyle örtmesini önlemek için bir nöbetçi bileklerini sıkı sıkı tutmak zorunda kaldı. Ben Abram Dorian'a hayran kalmıştı. ''Şunun cildinin rengine ve yumuşaklığına bakın.'' dedi. ''En iyi cins beyaz ipekli kadar güzel. Tıpkı sultanın süt beyaz aygırına benziyor. En küçük bir pürüzü yok. Cildinin rengi saçlarının kırmızısını tamamlıyor ve tanımı doğruluyor. Evet, saçlarının rengi kesinlikle doğal.'' El Auf bu sözleri kabul ettiyse de ya vücudunun kalan kısmı diye sordu. Ben Abram nöbetçilere onu tutun diye emretti. Bileğindeki ısırık hala kanıyordu. Çekine çekine elini uzatarak Dorian'ın küçük cinsel organlarına dokunmaya başladı. Yumurtaları henüz keselerinin içine inmemişler ama eksiksizler dedi. Çocuksu beyaz penisi parmaklarının arasında tuttu. Sizlerin de gördüğünüz gibi henüz sünnet edilmemiş ama... Dorian nöbetçilerin pençesinde kıvranıyordu. Duyduğu utanç ve kırılan onuru yüzünden sessiz kalma kararını sürdüremedi. Arapça seni kafir domuz diye bağırdı. Pis ellerini kamışımdan çek, yoksa yemin ediyorum seni öldürürüm. El Auf yastıklarının üstüne dimdik oturdu. Somurtkan yüzünde yoğun bir şok ve dinsel huşu biçimlenmişti. Konuştu diye soludu. İşte kehanet doğrulandı. İki yanındaki adamlar da koro halinde ''Allah büyüktür, Şeyh Taim Taim'in kehaneti karşımızda!'' diye bağırdılar. 20. Ayrımın sonu, sayfa 250.